Moto Gündem'le karşınızdayız. Haftanın haberlerini sizlere aktarmaya çalışacağız burada. Tabii ki otomobille ilgili aslında geçtiğimiz hafta çok güzel haberler vardı ve onların birçoğunu zaten Donan Haber'de bizden okudunuz. Özellikle ben geçtiğimiz hafta yine sevgili Barış'ın ve aynı zamanda kameraman kurgucu arkadaşımız Mustafa Akkuş'un yaptığı BYD yayını ile ilgili, BYD videosu ile ilgili, haberi ile ilgili bir kere de buradan teşekkür etmek istiyorum. Hala okumadıysanız BYD işte dünyanın önemli elektrikli otomobil üreticilerinden bir tanesi, Çinli. Ve onunla ilgili detayların hepsini tüm otomobilleri incelediği bir video var. İzlemediyseniz hala hemen yayının başına tavsiye ediyorum ve Barış senin ağzına sağlık ve sevgili Mustafa'nın da eline sağlık diyorum. Çok teşekkürler, gerçekten şahaneydi. Evet, şimdi oraya girmeyeceğim. O zaten videosu var. Fragmanı verdik. Dileyenler mutlaka girip seyretsinler. Bu hafta biraz ajandamız kalabalık. O yüzden hızlıca haberlere girip istersen başlayalım. Buyursunlar, söz sende.
Honda biliyorsun elektrikli araç pazarında birazcık böyle geriden gelmesiyle eleştiriliyor diğer otomobillerin, diğer markaların bazında. Ama işte yavaş yavaş hatta bu General Motors'la işbirliğiyle beraber birazcık geriden takip etmeye, böyle onlara yetişmeye çalışıyor. Bu Prologue modeli de işte o modellerden, iki markanın, iki üreticinin ortaklığından doğan modellerden bir tanesi. Daha önce tasarımını görmüştük bu modelin. Çok şık bir tasarım var. Böyle hani biraz Amerikan vari de benziyor zaten modellere. İşte
çok doğru.
Tabii ki dediğim gibi General Motors'la işbirliğinden kaynaklı. Altyapısı zaten onun Ultium platformu olarak kullanılıyor. Bataryalar yine Ultium bataryaları General Motors'un. Tasarımı daha önce görmüştük dediğim gibi. Daha sonrasında 1-2 gün önce, hatta yanılmıyorsam 3-4 gün önce evet, teknik detayları açıklandı. Teknik detaylara baktığımızda Prologue'un 2 tane elektrik motoruna sahip olduğunu görüyoruz. Ön ve arka aksla üzerinde. Bu da 4 tekerlekten çekiş düzeni demek oluyor. 215 kW yani 288 beygir güç ve 451 Nm tork sunuyor bu 2 tane elektrik motoru bizlere. Yani böyle kompakt bir SUV için zaten bunlar iyi değerler. Hatta %100 elektrikli olunca da zaten elektrik motorlarının torku anda verdiği için zaten performanslı araçlar oluyor. Bu denli, bana kalırsa bu kadar yüksek performansı, bu kadar yüksek güce bile gerek yok ama tabii ki birazcık burada markalar yarışa giriyor diyebilirim. Onun dışında Amerika'da, Kuzey Amerika pazarına yönelik tanıtıldığı için şimdilik EPA, orada geçerli olan EPA ölçümlerine göre verilmiş menzili. 483 kilometre menzili var. Aslına baktığımız zaman bu EPA ölçümleri bizde Avrupa'da geçerli olan WLTP'ye göre biraz daha gerçek değerleri yansıtıyor. Yani ona biraz daha yakın oluyor. O yüzden gerçek kullanımdaki menzili de bu 483 kilometreye yakın olacaktır diye düşünüyorum. Baktığım zaman şöyle hemen diğer detaylarına bir bakayım. Tabii ki böyle otomobillerden önemli şeylerden bir tanesi de DC, yani hızlı şarj desteği. 155 kW DC hızlı şarj desteği varmış Prologue'da. Bu da aslında ortalamanın biraz üzerinde diyebilirim. Aslında 150 kW oldukça iyi. Günümüzde zaten Tesla'nın super şarjlarını geçiyorum. Onun dışında böyle 180 kW civarında bir hızda yaygın, evet, şarj istasyonları. O yüzden 155 kW oldukça iyi. Bu da 10 dakika şarjla 105 kilometre civarında bir menzil sağlıyormuş Prologue'a. Özellikle böyle hani çok şehirler arası mesafe kat etmiyorsanız, böyle bir şehir içi kullanımda ya da şehir çevresinde kullanacaksanız bence 10 dakika şarjla 105 kilometre çok çok iyi bir değer. Çok fazla beklemiyor olacaksınız şarj için. Bence çok iyi özellikleri var. Oldukça güzel. En azından Honda'nın işte başlangıcı için güzel değerler bunlar. Sen ne düşünüyorsun abi otomobilin tasarımı?
Çok güzel bir otomobil. Yani Volvo'nun havasını hissediyorum bu arada. Tam da aslında senin söylediğin gibi o Kuzey Amerika pazarı için de çok şık görünüyor bence. Gene o büyük güç, hem büyüklük var hem güç var. Honda'nın yeni logosu mu var? Ben böylece hani belki de cehaletimi ortaya koyacağım. Honda'nın logosunu da burada arka tarafta gördüğüm logo mesela, bakıyorum o bildiğim şekilde yazılmamış. Yani en azından logo type'ı değişmiş gibi görüyorum. Hı hı. Logosu aslında aynı ama.
Logo farklı type... bir font kullanmışlar, farklı bir, evet, şey kullanmışlar. Aslında logo tarafında bir değişiklik yok ama, evet, genelde yeni modellerde markalar ön tarafta olsun, başka yerde olsun, böyle artık iki boyutlu logoya geçiş yapıyor.
Gerçekten çok güzel, keyifli bir araç. Umarım Avrupa yollarında Türkiye'de de makul fiyatıyla umarım görebiliriz. Böyle büyük, yani içi ve dışı olarak tabii çok lüks, çok güzel bir araç olarak göze çarpıyor. Bence yani böyle bakınca hani Volvo'nun işte bir taraftan
biraz da şeyi andırmıyor mu? Range Rover Evoque modelini şöyle arkadan
Evoque modeli evet
Evoque arka modelini, çaprazdan evet, baktığında. Evet.
Aynen öyle. Ben de Vogue modeline buradan baktığımda diyecektim acaba ama bir türlü Land Rover diye isim geldi, bir türlü gelmedi. Doğru. Onu çok benziyor. İçi de çok güzel bu arada yani aracın.
Evet, çok gerçekten şık bir tasarım var.
Bakalım yani güzelmiş. İstersen sıradaki habere geçebiliriz. Bunun güzelliğini kenara koyarak
evet, ben güzel güzel sıradaki habere geçmeden önce sen makul fiyat dedin. Ben orada hemen biraz devreye gireyim. Fiyatı tam belli değil ama 40 bin doların üzerinde olacağı söyleniyormuş Amerika pazarında.
Çok iyi. Bir makul fiyat mı dedi falan diye değil mi?
Tamam, evet, makul iyi, fiyat deyince hemen burada ben devreye gireyim yani. Çok da makul değil aslında fiyatı baktığım zaman.
Peki tamam, ben vazgeçtim. Bir şey söylemiyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman evet, sıradaki haberimize geçebiliriz diyorum kardeşim.
Sıradaki haberimiz yine aslında dolaylı yoldan elektrikli. Neden dolaylı yoldan diyorum? Yeni Opel Corsa'dan bahsediyorum ki Opel Corsa deyince biliyorsun %100 elektrikli versiyonu da var artık.
Doğru.
Yenilendi. Yenilenen yüzüyle zaten geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılmıştı. İşte Opel'in vizör tasarımı ön yüzünde ortaya çıkıyordu. Gayet şık yani. Hani böyle bir makyaj operasyonu. Yan tarafta arkada çok bir değişiklik olmasa da ön yüzü daha bir modern, daha bir şık hale getirilmişti. Tabii ki beğenen var, beğenmeyen var. Onu es geçiyorum artık. Her modelde öyle. Artık bu modelinde Türkiye yolculuğu başlıyor. Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı açıklandı. Hatta Eylül ayında açıklanmıştı ama şu anda tarih 6 Ekim. Bu Ekim ayı içerisinde yeni Opel Corsa %100 elektrikli versiyon ile beraber Türkiye'de satışa sunulacak. Tabii ki gününü tam olarak bilemiyorum. Bize gelen herhangi bir şey yok şu anda. Bakalım lansman yapılırsa daha önceden duyurusu olur. Onu da görmüş oluruz.
Evet. 3 nesil önceki Corsa'ya benzettim ben bu arada. Yani onun çizgileri modernleştirilmiş, güçlendirilmiş, kaslandırılmış gibi gördüm. Tabii şey yani Corsa, yani Astra olsaydı, Astra GSI'dan dolayı böyle bir zaten kaslı, güçlü araba olayı çok var ama Corsa'da bunu görmek, yani tabii dediğim gibi o eski 3 nesil önceki, yanlış hatırlamıyorum, 3 nesil öncekinin yuvarlatılmış ama bir taraftan da güçlendirilmiş havasını seziyorum. Çok güzelmiş. Elektrikli olması tabii artık yeni otomobillerde zaten elektrikli konuşuyoruz, senin de sürekli bahsettiğin gibi.
Evet.
Var mı başka detaylar konuya dair?
Şöyle istersen hemen kısaca bir elektrikli versiyondan bahsedeyim, ne geliştirmeler var. Artık %100 elektrikli versiyon tabii ki Ekim ayında normal içten yanmalı motorlarla beraber gelecek bu versiyon. 100 kW yani 136 beygirlik bir elektrik motor var. WLTP'ye göre 354 km sürüş menzili sunuyor. 260 Nm tork söz konusu. 354 km tamam, günümüz değerlerine göre biraz düşük kalıyor olabilir ama zaten Corsa şehir içi kullanıma odaklanan bir otomobil olduğu için 350 km gayet yeterli diye düşünüyorum. Hızlı şarj desteğimiz de söz konusu burada. %20'den %80'e 25 dakikada şarj oluyor. Yine iyi bir değer bence zaten. İyi. Batarya %80'e kadar doldurup bırakıyorsunuz zaten. %80, %100 arası çok daha yavaş oluyor. Bu %80'e kadar olan kısımdan bahsedersek. Evet. O yüzden 25 dakikalık bir şarj bence gayet iyi değerler bunlar. Bakalım geldiğinde tabii ki fiyat çok önemli. Artık elektrikli araç pazarında da eskisi kadar elin parmaklarını geçmeyecek modellerden bahsetmiyoruz. Çok fazla çok üretici doğru var. Çok fazla model var. O yüzden rekabet de yükseliyor burada. Fiyat çok önemli burada. Rekabetçi olması lazım. Geldiğinde fiyatıyla beraber konuşuyor olacağız zaten.
Konuşuruz. Evet, benim tasarım yönünden hemen eklemek istiyorum hızlıca. Bu üst tarafı farklı renk, alt tarafı farklı renk konsepti zaten Opel'de de var bu, görüyoruz. Buradaki de çok güzel yansıtılmış. Gerçekten şu gri ve siyah tonlarını, kırmızı ve siyahı çok güzel kullanmışlar. Evet. Onu bir kere daha şöyle üst kısmından göreceğimiz fotoğrafta burada mesela. Üstü çok daha havalı bir hale gelmiş. Araba çok daha güzel hale getirilmiş. O yüzden çok güzel doğrusu. Peki evet, böylece Astra'dan da bahsetmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Ve sıradaki haberimize, yine haftanın önemli haberlerinden bir diğerine geçiyoruz efendim.
Şimdi biliyorsun Ekim ayına giriş yapmamızla beraber, hatta her ay başında biliyorsun abi Türkiye pazarı özelinde işte pazarda ne kadar sıfır otomobil satıldı, evet, ne kadar elektrikli otomobil satıldı, bu veriler otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği tarafından paylaşılıyor. Tabii ki Eylül ayının verilerine baktığımızda, bu arada yine Eylül'ü bir rekorla kapattık. Tarihin en yüksek Eylül ayı satışları gerçekleşti geçen ay. Ekim'de de böyle olması bekleniyor ama İşte bakalım nasıl, ne kadar olacak. Eylül ayında satılan elektrikli otomobillere bakıyoruz hemen. Elektrikli otomobillerin payı da artıyor bu arada. Şöyle yanılmıyorsam genel böyle 9 aylık süreçte %5'e geçti elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı. Ama Eylül ayı satışlarına baktığımız zaman tabii ki bu oran daha yüksek. %13'e varıyor. Bu tabii ki güzel bir gelişme. Avrupa'ya baktığımızda çok yüksek oranlara geliyorduk ama Türkiye'de bu oran işte %1-1,5 falan oluyordu en fazla. Yavaş yavaş arttığını görmek güzel. Tabii ki zaten elektrikli otomobil çeşitliliği de artıyor, az önce de söylediğim gibi. Bu da yani birbiriyle doğru orantılı olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle şundan bahsedeceğim. Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller neler? Tesla'nın verileri Otomotiv Distribütörleri Mobilite Derneği ile paylaşmasından sonra zaten Tesla'nın ilk sırada yer aldığını biliyorduk ama bu da resmileşmiş oldu. Şu ana kadar bu yıl içerisinde baktığım zaman 10.200 tane Model Y satmış Tesla. Bunun sadece 4.700'ü Eylül ayında satılmış. Şu anda açık ara farkla Türkiye pazarında, elektrikli otomobil pazarında Tesla lider. Bunu zaten bekliyorduk. Tesla zaten elektrikli otomobil deyince akla ilk gelen markalardan bir tanesi. Satışlara da doğal olarak yansımış durumda bu. Çünkü insanlar alırken işte markanın ismine bakıyor. Marka pazarda ne kadar güçlü, ne kadar güvenilir ona bakıyor ve ona göre alıyor. Model Y de zaten sadece Türkiye'de değil dünya çapında başarısını kanıtlamış bir model. Avrupa'da bile yani sadece elektrikli araç pazarında değil bütün toplamda ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Bana kalırsa Türkiye'de de yavaş yavaş sanki böyle olmaya oynar ama tabii ki bizde çok çok güçlü modeller var. Egea var, Clio var. Şu anda bile Eylül ayında yanılmıyorsam toplamda 3. sırada falan oldu Model Y. Bakalım gerçekten burada çok güçlü bir rekabet olacak. Tabii ki 2. sırada elektrikli otomobil pazarına dönersek 2. sırada bizim TOG T10X modelimiz var. Eylül ayında sadece 2204 adet satmış. Toplamda 5600 adet. Tabii ki TOG şu anda üretime yeni yeni başlamış bir marka. Tesla ile çok fazla kıyaslanamaz. Hatta üretim açısından şu anda Tesla ile hiç kıyaslanamaz ama yine böyle 2. sırada, onun yarısı kadar satışta 2. sırada yer almaları güzel bir başarı bence. 2024 yılına girdiğimizde zaten asıl rekabeti büyük ihtimalle o zaman görmeye başlayacağız. BYD de gelecek o zaman, biliyorsun. Geçtiğimiz hafta lansmanından dolayı hatta bu programı çekememiştik. 3. sırada bence sürpriz bir isim var. Renault Zoe. Çünkü neden sürpriz diyorum? Pazardaki en eski elektrikli otomobillerden bir tanesi. Artık yavaş yavaş popülaritesini kaybediyor ama satışlarda baktığımızda hala 3. sırada yer alıyor. Hatta Eylül ayında sadece 88 adet satmasına rağmen Ocak-Eylül dönemindeki 1708 adetlik satışıyla burada 3. sırada görüyoruz. 4. sırada MG4 var. MG4 benim de test edip lansmanda çok beğendiğim bir model olmuştu. Gayet güzel bir otomobil. Bu da zaten 4. sırada olması da başarısını gösteriyor. Böyle hani sen buradan şeyi yansıttın mı bilemiyorum tam olarak listeyi. İstersen
listeyi yansıtmadım. İstersem hemen evet listeyi yansıtayım. Çok pardon ben onu ben niye hani, o listeyi yansıtmamışım?
Ben bütün listeden bahsetmeyeyim şu anda. Bütün listeden bahsedersem bu konu çok çok uzar şu anda. Hani izleyenleri de sıkmayalım. Tamam. Şurada gördüğüm gibi zaten X4 sıradan bahsettim. Geri kalanlar da böyle Skywell, Opel Mokka, Renault Megane E-Tech. Megane E-Tech de bu arada piyasaya yeni girdi ama şu anda 7. sırada olduğunu görüyoruz.
Evet, güçlü olacağını söylemiştik Megane E-Tech'in bu arada. Yani konuşmuştuk çünkü hem Türkiye için zaten Renault önemli bir marka, Megane da önemli bir marka. O yüzden aslında bu hani girer girmez buraya çıkması önemli. Demek ki daha çok rol çalacaktır diye düşünüyorum ama bu arada yani TOG'un Türkiye'deki bütün o ne diyelim, hepimizin konuştuğu bir marka olarak ikinci sırada olması. Ama Tesla'nın da gerçekten hep söylüyoruz, dünya çapında en çok konuşulan elektrikli otomobil markası olması. Evet. Türkiye'de bu anlamda girmelerinin avantajını ne kadar yaşadıklarını bir kere daha görüyoruz. Aynen. 4700 saniye yaparak, ki zaten hep söylüyoruz, İstanbul'da her yerde görüyoruz. Herkesten duyuyoruz yani işte Tesla almayı düşünüyorum tarzında. Elektrikli otomobil düşünüyorsa mutlaka Tesla'ya bakıyor önce. O yüzden bu tabii şey yani kayda değer bir konu Türkiye için. Umarım Türkiye'de üretim meselesinde hallederler de farklı şeyleri de konuşuyor oluruz Türkiye adına. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hemen istersen sıradaki haberimize geçebiliriz sevgili kardeşim.
Hemen sıradaki haberimize geçelim. Burada aslında
yine Tesla ile ilgili.
Tesla başı çekiyor dedik ama şimdi Tesla ile ilgili üzücü bir haberimiz var. Evet. Nedir bu? Hemen böyle bugün ortaya çıkmış sıcak bir haber. İstanbul'da Tesla Model Y yüklü tır alev aldı. Yanılmıyorsam tırda 6 tane Tesla Model Y yüklü, bu Tuzla civarında. Tırın bir yerde durduğu esnada sanırım böyle bir olay yaşanıyor. Şimdi tam olarak bunun detayları belli değil ama yapılan habere göre ve tır şoförünün açıklamalarına göre en arkadaki araçlardan bir tanesinden patlama sesi duyuluyor. Ufak bir patlama sesi geliyor. Ondan sonra dumanlar çıkıyor ve alev aldığını görüyorlar. Hani ben başta şey düşündüm. Acaba hani arabalarla alakalı değil de başka bir durum mu var? Tırla ilgili bir durum var diye düşündüm ama açıklamalar aslında en arkadaki araçlardan birinde patlama olduğunu gösteriyor. Onunla beraber alev alıyor. Sonra diğer modellere de sıçrıyor. Tabii ki fotoğraflardan da gördüğümüz üzere tırın üzerindeki bütün araçlar kullanılamaz hale geliyor. Bir saat sürmüş bu araçların söndürülmesi. Biliyorsun elektrikli arabalar alev aldığı zaman söndürülmeleri çok zor oluyor. Batarya kimyalarından dolayı böyle bataryadaki artık elementler mi diyeyim? Havayla
yanmasını bekliyorsun yani, ya bir nevi.
Evet,
kontrolü
evet.
Kontrolü yakıyorsun arabayı mecburen.
Aynen dedik öyle. Oksijenle temas ettiği anda tabii ki bir şekilde tepkimeye girip böyle yanmaya devam ediyor. Sen onu hiçbir şekilde söndüremiyorsun. Zaten suyla müdahale edemiyorsun hiçbir şekilde. Burada biraz hani yangın tüpü devreye giriyor. Onlar birazcık etkili olabiliyor ama tabii ki burada itfaiye ekiplerinin de olaya müdahale etmesi etkili olmuş. Bir saatte söndürülmüş. Hani bu üzücü olay için geçmiş olsun diyoruz ama baktığımız zaman
yani belli ki hiçbiri kullanılamaz. Yani tırdaki 6 Tesla'dan kullanılabilir olan kalmamış gibi görünüyor.
Evet, öyle görünüyor. Ben şuradan hani sadece şunu söyleyebilirim. Mesela bir oradaki bir modelden kaynaklı bir sorun varsa bunun teslim edilmeden hiç kimse yokken, hiç kimse kesinlikle zarar görmeden yaşanmış olması çok büyük bir şans. Hani bu sahibine teslim edildikten sonra da yaşanabilirdi belki. O yüzden ben bunu hani iyi bir şans olarak görüyorum açıkçası.
Katılıyorum ve şunu söylemek istiyorum. Biz şimdi sevgili Ozan Sihay fenomenlerden bir tanesi, internette çok konuşulan. Hem bir taraftan da muhalif olarak da bilinen bir isim. Togg'la ilgili bir paylaşım yapmış. Demiş ki yani yerini, yani hakkını verelim. Çok güzel bir otomobil. Kokpitine bayıldım şöyle diye bir paylaşım yapmış. Hemen altına eleştiriler gelmiş. Hemen işte ama işte şöyle olur işte, yok işte aradıkları zaman ulaşılamayan otomobilden bahsediyorsun falan filan diye. Böyle yani altında olumlu tek yorum galiba görmedim. Yani en azından ben baktığımda görmedim. Yani şunu mesela Tesla gibi dünyanın devi, az önce ne dedik? Yani Tesla Türkiye'ye gelse dedik, bilmem ne dedik falan ama ya görüyorsun ya, belki öyle veya değil. Sonuçta biliyoruz yani zaman zaman yandığını. Hani elektrikli otomobillerde de söndüremediğimizi de biliyoruz. Amerika'da da yanlış hatırlamıyorsam bir davası da vardı galiba Tesla'nın tamamlanan ama yanması ile ilgili. Bununla ilgili tabii onlar da ne yapıyorlar? Başka önlemler almaya çalışıyorlar. Hele hele bazı süper otomobillerde bunu da görüyoruz yanması ile ilgili ki işte ne diyelim şeyin Hızlı ve Öfkeli'nin başrolünde oynayan rahmetli diyelim Brian diye isim geliyor. Başroldeki oynayanlardan birisi de gene otomobilin yanması sonucu vefat etmişti. Ya mesela bunları tabii şey yapmıyoruz, dikkate almıyoruz ama kendimizle ilgili bir şey olunca herkesten önce kendimizi öldürüyoruz. Yani işte Togg'a öyle aman işte yok işte yolda kaldığı zaman arabayı resetleyin demişler de o yüzden de işte diye yorum yazılmış. Ya Boeing için bile ya uçağı bir resetleyin düzelsin diye Boeing için bile duyduğum bir söz var benim. Boeing'den bahsediyoruz. Yani uçak bir resetlensin bu düzelir demiş adam. Sen bunu uçak için bile söyleyebiliyorsan birileri de bunu Togg için de söyleyebilir yani pekala. Yani başka sorunlar da olabilir. Bu daha yeni yola çıkmış. Daha bu sene senin yollarda gördüğün bir otomobil. Çok şey görebiliriz. Bunu özellikle böyle göstermek istiyorum. Tabii ki bilmiyoruz neden olduğunu ama öyleyse eğer bu şu da demek değil. Tesla alınmaz bilmem ne diyemezsin tabii böyle ki bir şey. Evet, bu tabii pek ki akıl kârı olmaz. Ama tabii tedbirli olmak ve dediğin çok doğru. İyi ki gitmeden olmuş yani bu durum. Yani birisi müşteride, eğer öyleyse müşterideyken olmasındansa, çünkü hayatlarını kaybedenler var yok değil. Ama tabii o çok süratli birisi vardı böyle çarpıyor ve anında yanmaya başlıyor. Söndüremiyorlar tabii. O yüzden hani bu olabilecek bir şey diye altını çizmek istedim. Teşekkür ediyorum. Yoksa bir şey, bir sonrakine istersen geçebiliriz.
Ben de senin söylediklerine şöyle kısaca bir ekleme yapayım abi. Dediğinde çok haklısın. Zaten hani bunun Tesla'sı, işte TOG'u, BYD'si, şusu busu yok. Elektrikli araba denince zaten şu anda elektrikli araçlar çok da popüler olduğu için onlarla ilgili en ufak olumlu, olumsuz bir haber böyle hype'lanabiliyor. Yani şuradan sadece baktığımız zaman içten yanmalı motorlu araçlarda böyle durumlar yaşanabiliyordu. Geçmişte yaşanmışlığı da var, yani tır üstünde alev
çok
alan.
Çok doğru. Yepyeni. Hani, evet.
Ama sadece şurada elektrikli otomobillerde dikkat edilmesi gereken bataryalarından dolayı söndürülmeleri çok zor. Böyle bir durum söz konusu, ama üreticiler zamanla hani itfaiye ekipleriyle, yani bunun bilim insanlarıyla işte çözebilecek kim varsa onlarla beraber bunun önlemini alıp hani bunun kolay bir yolunu bulabileceklerdir diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu anda elektrikli araçlar çok popüler olduğu için. Yani hatta şu anda benim önümde teslafire.com diye bir site var. Baktığım zaman adamlar bu sitede bugüne kadar Tesla ile alakalı, hani Tesla modellerinden ne kadar böyle yanma haberi olmuş, alev alma haberi olmuş. Baktığım zaman sonuna kadar indiğimde 2014'lere kadar iniyor sanırım. Evet, ilk olay 2013'te bildirilmiş, günümüze kadar geliyor. Bugüne kadar 198 tane olay yaşanmış galiba. Ya bunların olması da normal diyorum. Hani elektrikli arabalar gerçekten dediğim gibi içten yanmalı motorlu araçlarda da yaşanıyordu böyle durumlar, ama bu hani söndürülememesinin gibi tehlikelerin önüne geçildiği müddetçe çok da problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Bakalım hani bu...
Evet,
bu...
ben de bu arada ekrana da verdim. Tam olarak söylediğin gibi mesela işte park edilmiş Tesla yanmış, işte garajı yakmış, işte
evet.
Supercharger alevlenmiş, işte Tesla bir arabaya çarpmış, kıvılcımla bir anda yanmış falan gibi. Böyle bütün dediğin gibi... bilgiler var. Burada Türkiye'yi de göreceğiz böylece, anlaşılan o ki. Evet. İşte şeyde listeye göre bakacağız yani, eğer öyleyse durum anlaşıldıktan sonra. Ki zaten şeyi düşünüyorum yani, hani başka bir yerden yangın çıkıp da o pilleri hemen o kadar hızlı bir şekilde yakabilir mi bilemiyorum. Çok emin değilim. Hı hı. Ama yani şunu söyleyelim, hani bu elektrikli mesele, işte bir cep telefonu dahi, Samsung'un Note 7'si malum, pil yandığı, alev aldığı için uçaklara alınmadı. Hala bile uçaklarda o bilgi, uçağa bineceğin zaman görüyorsun kenarda. Note 7'in varsa binme Note 7 ile diye, almıyoruz diye uyarıyor. Bu bir pil, telefonun pili. Bir de arabanın pilini düşün. İşte scooter'la ilgili geçen gün tam böyle var bir tane video. Çocukla babası oturuyor, bir tane de evcil bir hayvanları var ve dolaşırken pat ediyor. Bir ses geliyor. Adam kalkıyor. Prizin yanına gidiyor. Bakıyor ki bir böyle duman, koku çıkıyor. Bir sorun olacağını hissediyor. Çocuğunu alıyor. Köpeği alıyor. Çıkıyorlar dışarı. İçerisi toz, duman. Birden böyle hani söndürülemez bir ateş zaten birden çıkıyor. Çünkü o tepkime çok ciddi bir tepkime yapıyor. Ve mümkün değil. O zehirli bir gaz olur, bir şey olur. Yani çok tehlikeli bu. Scooter'da da böyle, arabada da böyle, telefonda da böyle. Telefonda bile mesela görüyoruz yani, işte güvenlik kameralarının görüntülerinde görüyoruz. Tşş diye patlayınca millet bir kaçıyor yani. Onu durduramıyorsun. Bir şey sıkmak da yok. Yani o yüzden bu elektrikli otomobillerdeki, zannediyorum çok konuşacağız bunu. Ama senin söylediğin doğru. Bunu engelleyecek olan da yine işte yeni teknolojiler olacak. Umarım çabukça buluruz da bunu daha az konuşuruz. Yeni nesil Suzuki ile ilgili bir haberimiz var. Swift.
Suzuki Swift zaten böyle kompakt segmentin böyle sevilen ama işte ülkemizde hani çok fazla tutmayan, çok fazla adını böyle duymadığımız ama kullananların da çok sevdiği bir model. Kesinlikle. Şimdi onun böyle yeni nesline geçiş yapacak yavaş yavaş, hatta 2024 yılında geçiş yapacak konuşuluyor. Suzuki onun öncesinde otomobilin tasarımının bir ön gösterimi olarak böyle Swift Concept adında bir otomobil konsept çalışması ortaya çıkarmış. Şimdi adı konsept ama haberde de ifade edildiği gibi aslında üretime yakın bir konsept. Yani
çok doğru,
bu ne demek oluyor? Seri üretim versiyonunda büyük oranda bu tasarıma benzeyecek. Zaten baktığımız zaman çok da konseptlik bir şey yok yani. Bunu al, normal ya otomobili böyle yapacağız de. Zaten hiçbir şekilde sırıtmaz.
Evet. İçi de öyle yani. İçi de öyle, dışı da öyle bu arada. Yani gerçekten
tamamen üretime hazırlanmış. Evet. Baktığımız zaman neler görüyoruz? İşte farklı bir ön kaput var. Daha böyle ufak bir ızgarası var. Farlar da tabii ki eskisine göre daha modern. Ben baktığım zaman Suzuki'nin ben tasarımlarını severim açıkçası. Swift'in de öyle ama sanki böyle ön tasarımında bir şeyler uymamış gibi geldi. Acaba böyle panjur mu çok küçük geldi o tasarıma göre? Ama panjur biraz
öndemi,
spor arabalar gibi böyle burun kısmını düşük yapmışlar ya. Acaba o mu biraz sırıtıyor? Tam olarak ne olduğunu bulamadım ama ön tarafta birbirine uymayan, oturmayan bir tasarım var gibi geldi. Arabanın geri kalan kısmına göre. Bilmiyorum sen ne düşünürsün burada?
Yani ben de mesela şimdi sen söylemeden de aynı şeye bakıyordum. Izgara konusunda aynı şeyi düşünüyorum. Izgara da çünkü şöyle mouse'la da göstereyim. Izgara da şu kısımda, evet ekranda gördün mü? Şu kısımda şöyle bakayım büyütelim. Evet. Şu kısımda bu yuvarlak böyle eliptik diyelim bir şey. Ama bu tarafta da böyle keskin hatlar var. Yani şu çizgiler var. Bu sanki şu ızgara burada olmamış gibi. Yani bu, evet. Radyatör girişi diyelim ya da ne diyelim hani öyle bir şey diyelim. Bu havalandırma ızgarası sanki olmamış gibi. Burada bir şey var. Yani farklı bir şey olmalıymış burada. O bence bütün soru işaretini oluşturan sanki o gibi. Yani biraz daha tamamlayan, devam eden bir şey olsaymış sanki daha çok sevecekmişiz gibi. Ya da bu hakikaten buraya böyle sonradan konulmuş. Yani konseptin tek farkı belki de çıktığında o olur bilemiyorum. Yani sanki birisi bunu Photoshop'ta yapmış da buraya koymuş. Hani biz bunu değiştirelim öyle görünmesin yeni bir şey olsun gibi de yapılmış olabilir gibi hissettim ben. O yüzden sorun olduğuna ben de katılıyorum seninle. Yani tatlımı yine tatlılığını koruyor.
Değişirse gayet güzel olur.
Kesinlikle. Arka tarafına da bakınca bu arada arka tarafı tatlı. Burada mesela hiçbir böyle bir değişiklik hani bir beklenti de olmaz. Gayet güzel görünüyor arkası da.
Ya mesela arka çaprazdan bu tasarımdan baktığında, bu fotoğraftan baktığında gayet dinamik, gayet sportif bir araç karşımıza çıkıyor. Ama ön taraf bunu bozuyor. Yani böyle yandan bakıyorsun arkaya doğru uzanan keskin bir omuz çizgisi var. Böyle çok güzel belirgin bir şekilde devam ediyor. Arkada köşeli farlar yine aynı şekilde omuz çizgisiyle aynı hizada devam eden, bagaj kapağında devam eden bir dinamik bir çizgi var. Tampon keza parlak siyah detaylarla böyle güzel bir bütünleşmiş bir tasarım var. Gayet güzel sportif bir tasarım varken ön taraf biraz bunu bozmuş açıkçası. Hani arabanın arkasını başkası, önünü başkası tasarlamış sanki. Bana öyle geldi.
çok iyiydi. Evet, bu güzeldi. Okey, tamam bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak Suzuki'den, ne göreceğiz. Evet, içinde şöyle bir kere daha göstermiş olalım. Ya bu bayağı bildiğin konsept değil, hazırlanmış otomobil gibi gözüküyor burada bana da. Hani bu
aynen
öyle. Bunun artık konseptli bir tarafı kalmamış. Yani acaba Swift konsept diye adını mı verdiler de ben böyle söylüyorum bilemedim. Yani onu da söyleyeyim. Yani konsept değil, adı konsept. Hani Swift konsept diye mi acaba satacaklar arabayı? Onu da söylemiş olayım. Yoksa diğer habere geçebiliriz diyorum.
Evet, sıradaki haberimize geçelim.
Geçtik bakalım.
Sıradaki haberimiz yine bizi ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren neden? Evet. Çünkü TOGG'la ilgili bir haber. Kısa süre önce böyle sürpriz bir açıklama yapıldı Gürcan Karakaş tarafından. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş tarafından ve dedi ki TOGG'un yeni modeli 2025 yılında yollarda olacak. Üretim hızını da yavaş yavaş arttıracağız dedi. Burada açıklamada dikkat çeken detaylar neler var? TOGG'un ilk modeli biliyorsun C segment bir SUV T10X. Evet. Gayet güzel tasarımıyla olsun, özellikleriyle olsun. Beğeni toplayan güzel bir model. Burada tek sorun şu anda tabii ki üretime yeni başlandı. Hani üretimin yavaş olması. Bu da çok normal. Yeni üretime başlayan, yeni işleri oturtmaya başlayan bir markadan bahsediyoruz. 2024'te işler daha da hızlanacak, daha da düzelecektir. Öyle umut ediyorum.
Evet.
İkinci modeli de sedan olacak diye konuşuyorduk zaten başından beri hani C sedan gelecek diye konuşuluyordu. Şimdiki açıklamaya baktığımızda artık tabii ki bu ilk açıklamalar 2019 yılında yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam böyle hani konseptlerin tanıtılmasıyla beraber ilk olarak işte T10X ve sonra sedan konseptini görmüştük. Ama tabii ki o zamandan bu zamana trendler değişti, otomotivde moda değişmeye başladı. Sedanların daha çok böyle fastback ya da kupe silüetine dönüştüğünü görmeye başladık. O yüzden yeni gelecek modelinde kupe tarzını benimseyeceğini söylemiş Gürcan Karakaş. Bu da çok normal çünkü bir markanın trendleri takip etmesi gerekiyor. Normal bir sedandan ziyade işte sedan kupe, cross kupe tarzında bir otomobil göreceğiz büyük ihtimalle. Ben şunu sadece anlayamadım. Bir sedan olacağı söyleniyordu. Bir de X kupe adında farklı bir model sonradan ortaya çıkmıştı. Üçüncü model olarak yanılmıyorsam böyle bir araç piyasaya süreceklerini söylemişlerdi.
Doğru.
Şimdi bu da cross coupe, sedan coupe tarzında olursa hani iki model nasıl birbirinden ayrışacak, nasıl tasarım olarak veya işte segment olarak nasıl farklı şekilde konumlandıracaklar? Ben onu çok açıkçası anlayamadım ama dediğim gibi açıklamalar çok kısıtlı. O yüzden mutlaka ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda farklı yeni detaylar ortaya çıkacaktır. Yani şu an 2023'ü peki bitirmek üzereyiz ve 2025'ten bahsediyoruz. Tasarım da 2024 yılının sonunda ortaya çıkacakmış. Yani önümüzde bu tasarımı görmek için bir yıllık süreç var.
Peki. TOGG'un üretim hedefleriyle ilgili bir şey var mı? Şu an aklına geliyor mu? Yakalayacak gibiler mi 2024-2023 için?
Şöyle üretim yani çok yakalayabilirler gibi gelmiyor bana. Çünkü TOGG'un üretim hedefi 2023 yılı için 28 bin adet. Bunların 8 bini işte yanılmıyorsam kamu kurum ve kuruluşlarına işte 20 evet bin adet de son kullanıcıya yani bireysel tüketiciye teslim edilmek üzere. Şimdi şeyde de söylemiştik, bir önceki haberimizde de söylemiştik. Hemen ben oradan da bakayım.
Tabii.
Şu ana kadar 5604 adet Ocak-Eylül döneminde 5604 adet bireysel tüketiciye TOGG Theonix teslim edilmiş. Yani 20 bin teslimattan 5600'ü yapılmış. Bu da aşağı yukarı ne oluyor? Dörtte biri mi oluyor? Dörtte birini biraz evet geçiyor.
Aşağı yukarı. Çok doğru.
Önümüzde kalan süreç Ekim ayındayız. Ekim, Kasım, Aralık. 3 aylık bir süreç kaldı. Biraz üretimi de hızlandırırlarsa, yakalayamazsalar bile ona yaklaşacaklarını düşünüyorum ben. 20 bin adete yaklaşacaklarını düşünüyorum.
Güzel, güzel. Bu tabii tatlı bir olay bu arada, bu söylediğin. Okey. Peki o zaman hemen bir sonraki haberimize geçiyorum. Bizim de sevdiğimiz haberler aslında. Çinli evet minik yani bu minik elektrikli araba, çok şeker görünen ama hani bilmiyorum tabii, içinde bakmadık. İçinin fotoğrafları var ama.
Var.
Detayları sen anlatırken göstereyim, evet.
İçi de gayet güzel. Böyle tasarımında da işte böyle panda ve işte pati izleri falan koymuşlar. Gayet güzel, şirin bir araba. Tabii onları çıkarırsan baktığın zaman normal herkese hitap eden, şehir içi mobiliteye uygun bir elektrikli otomobil çıkıyor ortaya. Şu anki tasarımıyla sanki böyle hani herkese hitap etmiyormuş gibi görünüyor bu çıkartmalarıyla ama bu arada Kayi markasını bilmeyenler için şöyle kısaca söyleyeyim. 2014 yılında Chery, aslında bizim yakından tanıdığımız, şu anda
evet
Türkiye'de adından söz ettiren Chery çatısı altında kurulmuş. Chery'nin markadaki payı azalmış. Hatta 2023 yılının yanılmıyorsam ortasında %49'dan %18'e kadar düşmüş. Ama tabii ki hala Chery'nin %18'lik bir payı var marka içinde. Bu da böyle hani normal elektrikli otomobiller, büyük çaplı elektrikli otomobiller üretirken böyle şehir içi mobiliteye odaklanmak adına küçük şirin bir elektrikli otomobil çıkarma kararı almışlar. Adı da Shihue. Yanlış telaffuz etmiyorsam telaffuzu nasıl ediyor?
Evet, ama bilemeyiz artık. Ama en azından şimdilik bilmiyoruz. Sonra gelirlerse
en azından anlamını biliyoruz. Yaşam arayışını, sadeliği ve hayata olan sevgiyi simgeliyormuş. Adı da anlamlı. Gayet güzel. Evet. Zaten böyle Asya pazarında böyle anlamlı isimler vermeyi seviyorlar. Tabii ki Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro gibi şeylerden çok bahsetmiyorum. Onlar böyle telefon model ismi gibi ama onun dışında böyle güzel isimler oluyor.
Doğru.
Baktığımız zaman böyle 3.3 metre civarında uzunluğa sahip küçük tek kapılı, hatta iki kapılı bir elektrikli otomobilden bahsediyoruz ama ön tarafı boyutlarına göre hatta sert bir görünüme sahip. Böyle üçgen şeklindeki farları, alt tarafta kapalı panel var ama sanki böyle panjur edası vermişler. Parlak siyah çerçeveye almışlar onu. Böyle güzel bir tasarımı var. Fiyatı belli değil ama rekabet edeceği modellere baktığımız zaman Çin'de aşağı yukarı böyle 8-9 bin dolar civarında olacağını düşünebiliriz. O seviyede olacaktır. Çünkü rakiplerinin fiyatları o seviyelerde, hatta belki daha düşük bile olabilir.
Olabilir.
Böyle iç tasarımı da gayet güzel. Yine iç tasarımında da böyle pembe mavi bir tasarıma yer verilmiş, kombinasyona yer verilmiş ama küçük elektrikli otomobilden beklenmeyecek bir konsola sahip bence. Burada hem dijital gösterge ekranı hem de multimedya evet ekranı gayet büyük, güzel. Hani böyle dijital bir araba olduğunu, teknolojik bir araba olduğunu gösteriyor. Son hızı
oyuncak gibi çok güzel ya o. Yani böyle teknolojik evet oyuncak gibi. Evet.
Evet, gerçekten öyle. Son hızı 100 km/s ve İki farklı güç seçeneği mevcut. 35 ve 40 kW olmak üzere. Zaten küçük bir araba. Bu güçlerde gayet son hız için yeterli. Menzilde de Çin'de geçerli olan normlara göre 3 farklı seçenek var. 155 kilometreden başlayıp 301 kilometreye kadar devam ediyor. 301 kilometrelik versiyon tabii ki diğerlerine göre daha pahalı olacaktır ama böyle şehir içine odaklanan küçük bir elektrikli otomobilden de 300 kilometrelik menzil çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu da böyle bir seçenek. Bakalım ülkemize gelir mi, gelmez mi, görür müyüz?
Onu evet, tam olarak bilmiyorum. Bakalım ne olacak tabii, nasıl göreceğiz ama gerçekten bu şeker arabayı yollarda görmek isterim doğrusu ben.
Aynen ben
de. Evet tabii yine işte elektrikli tehdidini de unutmadan yani ya bunu mesela hani şarj etmesi bir yere sokuşturup şarj etmesi daha kolay olabilir yani evine falan ama işte İstanbul'da hep bunlar dert. Neyse bunları ayrıca bir elektrikli otomobil bölümünde konuşalım. Daha önce bahsetmiştik Kodiaq'tan yeniliğinden. Ne dersin, buyursunlar tasarım özellikleri üzerine.
Kodiaq'ı zaten tabii ki otomobil üreticileri modeli tanıtana kadar birçok kez paylaşıyor biliyorsun.
Evet.
Önce casus kameralara yakalanıyor, ondan sonra resmi ipucu görselleri paylaşılıyor. Kodiaq'ı birçok kez konuştuk aslında. Doğru. O yüzden hani yine böyle bir üzerinden geçeceğim. Tasarımı bana göre eski nesline göre çok daha dinamik, çok daha böyle sert görünen bir araç olmuş bence böyle.
İlk konuştuğumuz Honda'ya benzemiyor mu bu arada?
Benzetemedim ben nedense.
Böyle yandan aynı bakınca ben gene aynı havayı sizin dedim. O yüzden özellikle dedim söyleyeyim.
Biraz daha kompakt aslında. Bu biraz daha büyük bir SUV. Ve evet. Markanın modern solid tasarımının ilk örneklerinden bir tanesi. Ve baktığımız zaman yine aslında Sugo'da ön tarafta bölünmüş far tasarımından vazgeçmemiş. Ama burada tabii ki tasarım biraz daha güzelleşmiş, keskin hatlar biraz daha ortaya çıkmış ve böyle geniş, üstten ve alttan basık bir panjur çıkıyor ortaya ki en üst seviyedeki Sportline versiyonda bu Matrix LED farlar panjurdaki böyle bölüm bölüm uzanan yatay LED şeritlerle birleşiyor. Orada daha farklı bir ışık imzası ortaya çıkıyor. Onun dışında yan tarafta da işte büyük jantlar var, yüksek ve keskin bir omuz çizgisi var. Onlar gayet güzel ve heybetli gösteriyor arabayı. Benim en çok beğendiğim kısmı arka taraf oldu açıkçası. Burada stoplar yanlarda C formu oluştururken alt tarafta yine artık otomotivde moda haline gelen boydan boya uzanmış bir şeritle birleştirilmiş. Arkada da gayet böyle sportif, dinamik bir hava hakim. İç taraf keza burada da köklü bir değişim söz konusu. En büyük değişimlerden bir tanesi tabii ki vites seçicinin orta konsoldan direksiyon arkasına alınmış olması. Ortada büyük bir multimedya ekranı kullanılmış. Orta tarafta da yine orta konsolda da burada bolca depolama alanına yer verilmiş. O açılan alan sayesinde. Ve hemen şöyle orta konsolda döner düğmeler var. Bunlar Smart Toggle adı verilen markanın
evet.
Bu ismi adı verdiği farklı fonksiyonları yerine getiriyor. Yani İşte klimadan
dinamik tutuna, olarak değiştirebiliyorsun görevlerini.
Evet, multimedyanın sesini açma kısma, işte navigasyonun navigasyonda zoom yapma, uzaklaştırma tarzında birçok fonksiyonu var. Bunun dışında motor seçenekleri bol. Benzin ve hafif hibritten tutun da işte dizel ve artık yeni nesille birlikte gelen şarj edilebilir hibrit, plug-in hibrit olmak üzere. Ben plug-in hibritten burada bahsedeyim. Bence motor gamındaki en büyük yenilik bu. Hemen sonrasında Kodiaq'la ilgili haberimizi de bitirelim. Plug-in hibrit versiyonu 1.5 TSI motoru baz alıyor. 150 beygirlik 1.5 TSI motoru elektrik motorun desteğiyle 201 beygir güç ortaya çıkıyor. 25.7 kWh'lik lityum iyon batarya var. Şarj edilebilir hibrit modellere göre oldukça yüksek bir kapasite ve zaten 100 kilometrelik saf elektrikli sürüş menziliyle de bunu gösteriyor. Skoda için bence güzel bir değer. Bu modeldeki en çok dikkat çekilen detaylardan biri de 50 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olması. Tabii ki bu da bataryanın çok daha hızlı doldurulmasını sağlıyor. 25 kWh'lik bir bataryadan söz ediyoruz zaten. 50 kW DC hızlı şarjla çok daha kısa sürede doldurulacaktır. Bunun dışında zaten genel olarak selefine göre 6 cm uzamış ve bagaj hacmi 70 litre yanılmıyorsam artmış. Böyle büyük, daha heybetli, iç mekanda daha geniş bir yaşam alanı sunan bir modelden bahsediyoruz. Haziran ayında da 2024 Haziran ayında da Türkiye'de olacak ve 3 motor seçeneğinden biri de dizel olacak. Bunu da söylemiş olayım.
Şahane bilgiler. Bence olağanüstü anlattın. Çok hızlı bir şekilde olabilecek en güzel verileri de verdin. Oldukça şık görünen güzel bir araç. Fiyat belli mi? Yok henüz.
Daha fiyatı belli değil.
Okey, peki o zaman. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Böylece aslında ne yapalım? Artık yayınımızı da kapatalım madem öyle diyorum. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ard arda böyle ben de bu son araba yani son Skoda'yı bayağı bildiğim masal gibi seyrettim. Çok tatlı oldu. Çok da iyi anlattın. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden yeni bir bölümde buluşuncaya dek hepinize hoşça kalın diyorum ve o ana kadar da bizlerin bu sevgili Donanım Haber'deki editörlerimizin otomobille ilgili haberlerini takip etmeyi unutmayın diyorum. Aynı zamanda hem sosyal medya kanallarımızı hem de tabii ki sevgili Barış'ın da sosyal medya kanalında takip edebilirsiniz. Zaman zaman çünkü gittiği yerlerde, gittiği lansmanlardan da bilgileri anında verebiliyor. Fakat yeni dönemde biz de aslında bütün o yeni bilgileri de hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet. O anlamda tekrar teşekkür ediyorum Barış'a ve sözü sana bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum.
Evet abi, aslında bana diyecek çok şey bırakmadın. Ben sadece şunu söyleyeyim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Konseptimizle ilgili farklı fikirleriniz, eleştirileriniz varsa onları yorumlarınız aracıyla bize bildirebilirsiniz. Her zaman onları takip ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.